Ayrımon Alevilerin Büyük Sırrı Ünsal Öztürk Sayfa 115 Göğün Direği, Çadır Direği. Eski Türkler yeryüzünde kurdukları çadırı gökyüzüne benzetmişlerdir. Gökyüzü onlara nasıl görünüyorsa çadırlarını yere öyle kurmuşlardı. Bir fanus gibi, miğfer gibi, kubbe gibi. Gök yeryüzünü örten bir çadır gibiydi. Tabii ki göğün bir de direği vardı. Bu da aynen çadırın direği gibiydi. Zaten direk kazık Türklerde çok önemliydi. Ülgen bile atını kazığa bağlıyordu. Her çadırın önünde de kazık vardı. Atlar oraya bağlanıyordu. Gökyüzünün direği ya da kazığı ise kutup yıldızıydı. Kutup yıldızına demir kazık veya altın kazık diyorlardı. Demir ağaç, demir direk isimleri de veriliyordu. Kutup yıldızının tepesi göğün kapısıydı. Yer ile gök orada birleşiyordu. Göğe kutup yıldızından çıkılıyordu. Şamanlar kutup yıldızına kadar gidebiliyorlardı. Öteye geçemiyorlardı. Ülgenin gönderdiği ruhlar da kapıya kadar, kutup yıldızına kadar geliyor, oradan aşağıya inemiyorlardı. Kutup yıldızı gökyüzünde hiç kıpırdamadan duruyordu. Bütün yıldızlar, bütün gezegenler kutup yıldızının etrafında dönüyordu. Kutup yıldızı gökte hiç kımıldamadan duruyor, bütün gezegenler ile yıldızlar ise onun çevresinde görünüyorlardı. Ana düşünce budur. Dipnot Bahaettin Ögel, Türk Mitolojisi 2 sayfa 170. Ögel çok açık olarak Türklerin göksel anlayışlarının kutup yıldızı odaklı olduğunu anlatmaktadır. Yer ile göğün, insan ile Tanrı'nın birbirinden ayrıldığı nokta olan göğün kapısını kutup yıldızı olarak tarif etmektedir. Yıldızlar ve gezegenler kutup yıldızının etrafında görünmekte, dönmektedirler. İşte Asyatik sistem budur. Bu anlayış Anadolu'da yoktur, Alevilerde hiç yoktur. Alevilerden söz ederken arştan, ferçten, feleki atlastan söz eden resmi araştırmacılar hayali bir şekilde Alevileri eski Türk anlayışına bağlamaya çalışmaktadırlar. Ama kutup yıldızı odaklı bir göksel anlayış vardır ortada. Eski Türkler gökyüzündeki sistemin kutup yıldızına bağlı bir sistem olduğunu düşünüyorlardı. Dünya da kutup yıldızına bağlıydı. Dünyanın göbeğinden geçen kazık aynı zamanda yerin 7 kat altına kadar iniyordu. Kutup yıldızından uzanan ve dünyanın göbeğinden geçen kazık bir eksen oluşturuyordu. Gökteki yıldızlar ve gezegenler de kutup yıldızına bağlıydı. Bu bağlılık gerçek anlamdadır. Türklerin göksel inanışları bu şekildeydi. Kutup yıldızına bağlı yıldızlar. Türkler göğün 9 kat anlayışının tersine göksel inanışlarında, astronomik sistemlerinde hep 7 rakamını konuşmaktadırlar. Bugün küçük ayı Ursa Minor 7 yıldızdan oluşmaktadır. Kuyruğundaki parlak yıldız kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı küçük ayı takım yıldızının bir parçasıdır. Oysa anlatımlar, örneğin Bahaettin Ögel'in anlatımları, küçük ayının kutup yıldızının dışında 7 yıldızdan ibaret olduğu doğrultusundadır. Anlatım şöyledir. Göğün direğine bağlı bir arabayı çeken 2 aygır. Bu düşünceler Türk atlı kültürünün temellerinden gelen motiflerdir. Kutup yıldızına bağlı en yakın yıldız küçük ayı Burcu idi. 7 yıldızdan oluşan bu yıldız kümesinin kuyruğundaki yıldız kutup yıldızına çok yakındı. Küçük ayı Burcu bu kuyruğu ile sanki kutup yıldızına bağlanmış gibiydi. Türkler kuyruktaki bu 2 yıldızı 2 aygır gibi düşünmüşlerdi. Bunlar Ak Bozat ile Gök Bozat idiler. Arkadaki 4 yıldızı çekiyorlardı. Bu da 4 tekerlekli bir arabaydı. Atlar ile 4 yıldız arasındaki küçük yıldız da araba oku oluyordu. Kırgız Türkleri bu küçük yıldıza Urgan yıldızı da derlerdi. Araba ve atlar kutup yıldızının çevresinde dönüp dururlardı. Dipnot Bahaettin Ögel. Adı geçen eser sayfa 171. Bu hareket saat yönündedir. Doğudan batıyadır. Büyük ayı yani Ursa Major'da 7 yıldızdan oluşmaktaydı. 7 yıldız 7 birer kurt veya ren geyiğiydi. Azgındılar. Onlar da birer birer zincirlerle kutup yıldızına bağlıydılar. Azgın kurt veya ren geyikleri durmadan küçük ayıyı kovalıyordu. Hiçbir zaman yakalayamıyorlardı. Yakalasalar dünyanın sonu gelirdi. Dünyanın devamı bu sistemin devamına bağlıydı. İşte Asyatik sistem budur. Türklerde 7 sayısının önemli olduğunu anlıyoruz. Büyük ayı burcunun kuyruğundaki 3 yıldız hafif bir kıvrım yapıyordu. Bu kıvrımın tam ortasındaki yıldızın karşısındaki yıldıza Alkor adını veriyorlardı. İnanışa göre bu yıldız başka bir yıldız kümesinden büyük ayı tarafından çalınmıştı. Ögel'den okuyalım. Bu küçük Alkor yıldızı başlangıçta yoktu. Yedi kardeş veya bazı Türklere göre yedi Hakan bu küçük yıldızı başka yıldızlardan yağma yoluyla almışlardı. Bunun için bazı Türkler büyük ayı burcuna yedi hırsız veya yedi haydut diyorlardı. Diğer gezegenler ise çalınan bu yıldızı yeniden almak için yedi kardeşleri kovalar dururlarmış. Ögel ne dediğini biliyordur umarız. Çünkü kutup yıldızının etrafında küçük ayıyı dairesel olarak kovalayan büyük ayı veya aç kurtlar, rengeyikleri, gökteki tüm yıldızlar ve gezegenler kovalayıp durmaktadırlar. Gökyüzü en azından 5. katın etrafında, kutup yıldızının etrafında dönüp durmaktadır. Bu hareket tanrıların hareketi gibi doğudan batıya doğru olmaktadır. Türklerde göksel sistemin özünün kutup yıldızı odaklı olduğu anlaşılmaktadır. 7 sayısı ise gökteki yıldız kümelerini anlatmaktadır. Ayrıca Ögel şöyle de bir not eklemeyi ihmal etmemektedir. Zühre'nin 6 yıldızı vardır. Yalnız Türklere göre değil, Avrupa'daki inanışlara göre de Zühre 7 yıldız imiş. Büyük ayı burcu yıldızın birisini çalmış. Gezegenlerin ve yıldızların kutup yıldızına bağlı olduğunu ve onun etrafında döndüklerini, kutup yıldızından uzanan demir kazığın dünyanın göbeğinden geçerek 7 kat yerin altına indiğini öğrendik. Ögel'de bir de şöyle bir anlatım var. Dünya bir tekerlek gibi dönüyormuş. Tekerleğin nasıl döndüğünü bilirsiniz. Arkadan öne doğru. Önden arkaya doğru dönen bir tekerlek görmedik. Bu dönüş doğudan batıya doğru bir dönüştür. Saat istikametinde olan bir dönüştür. Şaman'ın veya Hakan'ın doğudan batıya doğru dönüşünü gözünüzün önüne getirirseniz, Türklerin göksel hareketten, astronomik sistemden ne anladıklarını, tekerleğin dönüşünden ne anladığını kavrayabilirsiniz. Dünya kutup yıldızının etrafında dönüyormuş. Şaman veya Hakan gördüklerini yeryüzünde canlandırmaktadırlar. Bu hareket Anadolu evliyalarının ve erenlerinin hareketlerinin tersi bir harekettir. Ögel kutup yıldızı başlıklı bölümün bir yerinde şunları söylüyor. Kutup yıldızı göğün 5. katındaydı. 6. katında ay ve 7. katında ise güneş vardı. Tanrı yeri ise 9. katta bulunuyordu. Bu durumda 8. kat atlanmış bulunmaktadır. Güneş anlatılırken de aynı çelişki görülmektedir. Yaygın düşüncelere göre güneş 8. katta, Tanrı da 9. kattaydı. Bazılarına göre Tanrı'nın tahtı ay ile güneşin çok üzerlerindeydi. Ayın ve güneşin hangi katta oturduğuna dair görüş net değildir. 7'de mi, 8'de mi, 9'un üstünde mi belli değildir. Ancak bir şey var ki o çok kesindir ve bellidir. Kutup yıldızı 5. katta oturmaktadır. Göğün kapısıdır, hareketsiz durmaktadır. Bütün yıldızlar ve gezegenler onun etrafında dönmektedir. Abdülkadir İnan, Radloff gibi araştırmacılar henüz çok yakın tarihte yaşamışlardır. Zaten Alevilerin Türk sisteminin bir devamı olduğu tezi görevlendirilmiş polis şefi, İttihat ve Terakkiciler tarafından ortaya atılmış, bütün yapılan çalışmalarıyla bu tez güçlendirilmeye çalışılmıştır. Akıllı bir kişiye 40 gün deli derseniz o kişi kendisini deli hissedebilir. Aynı şekilde 40 dereden su getirilerek Alevilerin eski Türk sistemine bağlı olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Aksini iddia etmek ise o devirlerde mümkün değildir. Aksini iddia edecek olan insanların ağır baskılarla karşı karşıya kalabilecekleri çok açıktır. Sistemi anlattık. Kutup yıldızı odaklıdır. Yıldızlar ve gezegenler onun etrafında dönmektedir. Anadolu'da bazı ozanların kutup yıldızından söz ettikleri için yukarıdaki sistemi kabul ettiklerini söylemek yalandan ibarettir. Anadolu erenlerinin ve evliyalarının kafalarındaki sistemde kutup yıldızı yoktur. Eğer öyleyse iddia edenler Anadolu'daki evliyaların ve erenlerin her şeyin kutup yıldızı etrafında doğudan batıya doğru döndüğünü anlatan düşüncelerini delillendirmeleri gerekir. Bu konu ile yıldızların hareketi ile ilgili Ögel'den bir alıntı daha yapalım. Yakut Türklerine göre soğuk havalar gezegenlerin deliklerinden yeryüzüne inerlermiş. Ülkelere bakarak gezegenlerin yükselip alçalmaları görülür ve soğuk havaların geleceği söylenirmiş. Kuzeydoğu Asya'da ise büyük ayı burcunun kuyruğu, kuzeyde ise kış, batıda ise sonbahar, güneyde ise yaz, doğuda ise ilkbahar gelirdi. Şamanların ve Hakanların yönlerini doğuya döndüklerini aklımıza getirelim. Doğu ilkbahar oluyor, güney yaz oluyor, batı sonbahar oluyor, kuzey ise kış oluyor. Büyük ayının hareketini anlatabildik mi? Doğu, güney, batı, kuzey. Şamanın hareketi gibi, Hakan'ın tahta çıkış hareketi gibi. kutup yıldızını, büyük ayıyı, küçük ayıyı ve hareketlerini esas olarak anlatmış bulunuyoruz. Bu göksel sistem 3 aşağı 5 yukarı anlatımlar değişik olsa bile eski Türklerde aynıdır. Ögel bize saman yolunu da anlatmaktadır. Bu kavramın İran'dan geldiğini belirtmekte, eski Türklerin saman yoluna kuş yolu dediğini söylemektedir. Tanrı dünyayı ilk olarak yaratmak istediği zaman gökyüzünde bir süre gezmiş, güneybatıya doğru uzanan bu saman yolu Tanrı'nın hareket yönünü de bize öğretmiş oluyordu. Tanrı'nın hareket yönü de Şaman'ın ve Hakan'ın hareketi gibi gökteki tüm hareketler gibi oluyor. Her şey çok açık. Gelişi güzel benzetmeler. Türklerde dağ ve nehirlerin kutsal sayılması buralarda bir takım ruhların yaşadığına olan inançtan kaynaklanıyor. Cemal Şener adı geçen eser sayfa 52. Cemal Şener böyle söyledikten sonra Anadolu evliyalarına ve erenlerine sözü getirmekte fazla gecikmiyor. Bugün Anadolu'da bu inanç biçimi benzer biçimde özellikle Aleviler arasında yaşamaktadır. Bazı dağlar, ırmaklar, göller Anadolu'da Alevilerce kutsal kabul edilir, oralar ziyaret edilir, kurbanlar kesilir, ayinler yapılır. Gerçekten de şamanist görüşe göre gökte, yerde ve yer altında gelişen olayların sorumlusu tanrılar ve onların emrindeki iyi ve kötü ruhlardır. Şamanların yaşadığı dönemlerde de dağlar, ırmaklar, göller kutsal yerlerdir ve buralarda ruhlar oturur. Ancak Anadolu'daki evliyaların ve erenlerin dağlara, ırmaklara, göllere kutsal demeleriyle şamanlığın ne gibi bir alakası olabilir? Anadolu evliyası ve erenleri yüksek yerleri, ırmakları, gölleri kutsal kabul ediyorsa inancı şamanlıktan başka bir yerden gelmiş olamaz mı? Örneğin Yörük Han, Cemal Şener'den farklı bir görüşe sahiptir. Aleviler tam manası ile iptidai cemiyetlerde olduğu gibi kendi cemiyetlerine Erenler Divanı'na taparlar. Ancak bunlarda cemiyet klanlarda olduğu gibi, totemizmde ve şamanlıkta olduğu gibi oymak beyinde değil, ekseri ahvalde oymak beyi olan dedede veya pirde şekil ve surete bürünür. Çünkü Aleviler bugün dahi müteal bir Allah mefhumuna vasıl olmuş değillerdir. Bunlar iyiliğin ve kötülüğün, kıtlık ve bereketin erenlerden veya pirlerden veya dedelerin himmetinden ileri geldiğine ve onları gücendirmenin fenalığı, onlara hak, hediye ve kurban takdim etmenin ise menfaati mucip olduğuna inanırlar. Günahları dedelerin af edebileceğine kanidirler. Şamanlıkta yüksek yerlerde ruhların, cinlerin oturduğu söylenirken, Aleviler bizzat insan olan bu ulu kişilerini Cemal Şener'in söylediği gibi çekici adlarıyla Anadolu erenleri ve evliyalarını yüksek yerlere gömerek oraları kutsal kılıyorlar. Şamanlık ruh merkezi, Alevilik insan merkezidir. Yaratılış, doğuş anlayışları temelden farklıdır. Alevilikte ahiret düşüncesi, cennet cehennem yoktur. Allah anlayışı oluşmamıştır. Alevilerin yeraltı tanrısı erlik ile, yani şeytan ile ve çocuklarıyla alışverişinin olduğunu söylemek tek kelimeyle kötü niyettir. Aleviler Hakk'a inanırlar. Hak doğruluk demektir. İkrar iman demektir. Aleviler hayır ve şerre inanmazlar. Hayır ve şer Adem ile Havva'nın sonucudur. Hak Alevilerin Naci ile Naciye güruhunun kalbindeki bir noktadır. Bu yüzden Aleviler birbirlerine taparlar, birbirlerinin kalplerine taparlar. Aleviler için en önemli etmen iradedir. Aleviler kendilerinin 73. fırka olduğunu, Naci ile Naciye'nin çocukları olduğunu kabul ederler. İsmi Musemma kaydına düşmeyen, dört kapıdan 40 makamdan geçmeyen, işleyini 72'den 73'e seçmeyen, İster Seyyid-i Saadet evlad-ı Resul, ister ismi Şah talibiyim desin ne fayda? Fedai. Onlar emirle gelmişlerdir, sürgün değillerdir, aradıkları insandadır, maddi dünyadadır. Bu yüzden Alevilerdeki istekler bizzat inanılan insanlardan istenmektedir. Ali'den, Veli'den yardım istenir. Bunlar Cemal Şener'in yakından bilmesi gerekirdi. Anne ve babası eğer Hakk'ın vücut bulduğu bir çocuk ise daha çocukluğunda bazı ilkel bilgileri Cemal Şener'e vermesi gerekiyordu. Cemal Şener'in köyüne gelen Dersimli dedelerin Naci ile Naciye'yi bilmemeleri, anlatmamaları, Hakk'ın çocukla vücut bulduğunu bilmemeleri düşünülemez. Onlar vücudu olmayana inanmazlar. Çünkü vücudu olmayan yoktur. Tövbe etmek, her gün ibadet etmek işleri değildir. Ruhlarla, cinlerle, perilerle alıp verecekleri bir şeyleri yoktur. Tüm işlerini dünyada vücut içinde çözerler. Alevilerde yaratılış nasıldır? Özellikle Cemal Şener'in bölgesinde. Dersim'den gelen ikrar iman sahibi hak erenleri ne anlatıyorlardı? Cemal Şener'in annesi babası ne biliyordu? İlk insanın çamurdan yapıldığını mı anlatıyorlardı gelen dedeler? Yer gök yok iken yan yana iki derya vardı. İki deryanın arasında iki perde vardı. Biri kara perde, biri de ak perdeydi. İki derya ayrıydılar. Birbirlerine gidecekleri yolları yoktu. Ak perdeyi görecek gözlerde kara perde vardı. Doğruyu görmezlerdi. Adem'in güruhunun gözleri perdelidir. Onlar 72 fırkaya aittir. Onların dünyası fanidir. Fani dünyada Allah Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı yaratmıştır. Baki olan bir dünya daha vardır. Nur deryası olan dünyada rahmet deryaydı. Şeriat, tarikat, marifet bu dünyada hazırdır. Önemli olan hakikattır. Hakikat başka bir alemdedir. Ateş, rüzgar, su ve toprak bir gömleğe girerler. Can ve canan bir gömleğe girer. Eskimo Türkleri. Cemal Şener, Yörük Han, Ziya Gökalp ve onlar gibi düşünenler Alevileri birilerine benzetmek için o kadar ileri gidiyorlar ki akla hayale gelmeyecek ilginçlikler çıkıyor ortaya. Örneğin Yörük Han'dan alacağımız uzun birkaç alıntı sizlerin gülümsemenize yol açabilecek niteliktedir. Ancak diğer taraftan Alevilerin zorlamalarla şamanlığa yaklaştırılamayacağını, örneğin yukarı Mezopotamya ve Anadolu'daki başka halklara da benzeyebilecekleri, sadece kendilerine benzeyebilecekleri şüphelerini zihninizde canlandırabilecektir. Ayrıca Aleviler neden mutlaka başka yerlerden gelecekmiş ki, neden başkalarına benzemek zorundadır ki? Yörük Han Eskimolardan söz etmektedir. Yanlış okumadınız, Eskimolardan. Alevi zümrelerin birçoğunda olduğu gibi 6 ay yaz boyunca herkes işinin gücünün peşinde koşar ve dağınık bir hayat yaşar. Ve dini hayattan tamamen uzak olarak hiçbir ayin ve sohbet yapılmaz. Buna karşılık kışın 6 ay boyunca mütemadiyen dini vecd ve heyecan içindedirler. Her gece sohbetler ve zamanları geldiğinde muntazam ayinler icra ederler. Karşılaştıracak olursak bu hal bugün iptidai bir hal yaşamakta olan birçok ziraatçı ve avcı cemiyette, bilhassa Türklerle menşei bir karabette bulundukları tetkik edilmekte olan Eskimolarda tamamen görülmektedir. Dipnot: Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörük Han, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri, Şamanizm, sayfa 23-24. Yörük Han, bırakın Alevileri, Eskimoları bile Türk olarak kabul etmektedir. Tetkikler sonucu onların da Türk oldukları belirlenebilecektir. Eskimoların oturduğu yerlerde 6 ay yaz, 6 ay kış oluyormuş. Yazın çalışıyorlar, kışın ibadet yapıyorlarmış. Ne kadar da Alevilere benziyorlar. Yörük Han'dan alıntıyı biraz daha yürüttüğümüzde hayretler içinde kalıyoruz. Tıpkı Aleviler gibi ibadet yapıyor Eskimolar. Hatta Şaman'dan bile çok daha yakın. Biliyorsunuz şaman davul çalar, transa geçer, ruhlar alemine giderdi. Bakalım Eskimolar nasıl yapıyorlar ibadetlerini? Eskimoların henüz klan hayatı yaşayanları arasındaki müşahedelerden anlaşıldığına göre bunlar yazın tek aile halinde çadırlarda ve dini hayattan uzak bir halde kışın yer altında yapılmış, ortasında ayin için geniş ve müşterek bir mahal bulunan evlerde müşterek bir hayat geçirirler. Burada bütün bir kış mütemadiyen dini bir coşkunluk ve taşkınlık içinde bulunurlar. Uzun gecelerde gençlere masallar ve destanlar nakledilir. Ayinler tebdili kıyafet edilmiş olduğu halde raks ve terennümlerle icra edilir. Düşkün olanlar alenen cezalandırılırlar ve keza suçlular klan huzurunda itirafta bulunmak zorundadırlar. Zira bunlar kıtlık olması, avların kaçması ve mesela fırtınaların çıkması gibi felaketlerin, dinen memnu olan şeylerin ihlal edilmesi sebebiyle meydana geldiğine kanidirler. Bu cemiyetlerde hayat müşterek olduğu için felaket hepsine racidir. Şu halde bu felaketin müştereken izalesine çalışmak için işlenmiş olan suçun itiraf edilmesi gerekmektedir. Dipnot Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükhan, Müslümanlıktan evvel Türk dinleri şamanizm, sayfa 24. Buraya kadar alınan alıntı neredeyse Alevileri anlatıyor gibidir. Kullanılan sözcükler bile seçmecedir. Kışın yapılan ibadet, coşkunluk, anlatılan masal ve destanlar, tebdili kıyafet, raks, terennüm, düşkünlük, neyse devam edelim. Eskimolar hakkında muhtelif yerlerde yapılmış olan müşahedeler, bu cemiyetlerde ölen bir adamın ismini yeni doğana koymak ve bugünkü hali ölünün yeniden hayata gelmesi şeklinde telakki etmek akidesinin bulunduğunu göstermiştir. İptidailerde bu akide tenasüh fikrinin mebdeidir. Bazı klanlarda ölü ile beraber ölünün silahlarını, kadınların dikiş aletlerini onlarla birlikte gömerler. Eski Türklerde ise ölünün çadırı ve eşyası ve hizmetkarlarından bir kısmı, hatta esirleri varsa onlar da öbür dünyada efendisine hizmet etsinler diye onunla birlikte diri olarak gömülür. Bu akide o kişinin ölümden sonra aynı hayata, aynı surette devam edeceği şeklinde anlaşılmıştır. Eskimolarda mukaddes ve haram şeylere karşı en ufak bir hareket vuku bulduğu zaman sihirbazın müdahale ettiği görülür. Bunlar sihirbaza Kiko derler. Kiko bir hastadan fena ruhun çıkarılması, bir günahın affı için ayin yapar. O ruhlar üzerinde tesir icra edebilir. Ruh soluktan ibaret telakki edildiği için bir yere üflemekle oraya can verilmiş olur. Bu suretle iptidailerde falcılık, üfürükçülük ve manevi kuvvetlere tasarruf fikri doğmuştur. Dipnot Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükhan, adı geçen eser sayfa 26. Yukarıdaki alıntıda Eskimo yazmasak, Kiko'nun yerine dede yazsak veya şaman yazsak tıpkı birbirini tutuyor anlatılanlar. Anladığımız kadarıyla Alevilerin asimilesinin sağlanabilmesi için bin dereden su getirilmiştir. Yörükhan'a şaman benzetmesi pek inandırıcı gelmemiş olacak ki başka başka etmenlerden bahsetmektedir. Eskimolarda tespit edilen bu adetler aynen Türklerde de mevcut idi. Yörükhan'da Cemal Şener gibi eski Türklerden söz ederken araya mutlaka Anadolu'daki Alevileri de sıkıştırmakta gecikmemektedir. Nitekim yukarıdaki anlatımlarının sonucunu bağlamıştır. Nitekim Anadolu ve Rumeli Alevilerinde tıpkı Eskimolarda olduğu gibi kışın her gece sohbet yapılır, sohbette masallar ve destanlar anlatılır ve erkan yürütmek namı altında ziyafetler, rakslar, saz ve sema icra edilir. Yörükhan'ın çalışmasının 1930'lu yıllarda yapılmış olduğunu daha önce yazmıştık. Acaba o zamanki tetkiklerin sonucu ne oldu? Eskimoların Türk oldukları tespit edilebildi mi? Bu konu açıklığa kavuşturulamamıştır. Yörükhan iptidai dinleri anlatıyor, ancak günümüzde Alevileri örnek gösteriyor. Bu durumda Aleviler aynen iptidai dinlerde olduğu gibi kendisini korumuş olmaktadır. İptidailerin ise eleştirdiğimiz yazarların eserlerinden ne olduğunu biliyoruz. Sihirbazlık, falcılık, üfürükçülük. Bu durumda Aleviler de sihirbaz, falcı ve üfürükçü olmaktadırlar. Öteki dünyaya inanmayan, hurafelere inanmayan, insandan medet uman bir toplumu bu kadar aşağılamak doğru mudur? Bu yakıştırmaları kesinlikle ve büyük bir ciddiyetle reddediyoruz. Bu durum Yörükhan'ı da rahatsız etmiş olacak ki şunları söylemektedir. Bu sebeple bütün Aleviler ayin-i cem esnasında akşam kılma dedikleri duada ''Veli baba benim şu derdimi gör, koyunlarımdan hastalığı kaldır, tarlama bereket ver'' tarzında dualar ederler. Aleviler Veli Baba'dan dertlerinin görülmesini istemektedirler. Burada ülgen, erdik yoktur. İnsan vardır, istekler insandandır. Yörükhan'da çok ilginç bir saptama bulduk. Şunları söylüyor. Kadim şamanlığın bizde bakayası yalnız Alevilerde gördüklerimize münhasır değildir. Onlarda görülenler bir dereceye kadar akidelere ve dini merasime ait olanlardır. Şamanlığın izlerinin Alevilerde bir dereceye kadar akidelere ve dini merasimlere ait olanlar olduğunu söylüyor. Bunlardan başka bir diğer bir takım silsileler daha vardır ki bunlar yalnız Alevilerde değil, umum Türklerde anane ve yaygın bir adet halinde devam etmektedir. Dipnot Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükhan, adı geçen eser sayfa 34. 10. ayrımın sonu sayfa 129.